bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Kral Lear, William Shakespeare, 1. kaset, 1. yüz. Remzi Kitabevi, 6. basım, 1999. Türkçe'ye çeviren Özdemir Nutku. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyucu Müyesser Ergüler. William Shakespeare'in diğer eserleri: Antonius ve Kleopatra, Atinalı Timon, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Coriolanus, Fırtına, Hamlet, Huysuz Kız, 4. Henry, Julius Caesar, Kral Lear, Macbeth, 12. Gece, Otello, Romeo ve Juliet, Size Nasıl Geliyorsa, Soneler, Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Yeter Ki Sonu iyi Bitsin. Kral Lear üzerine. Kral Lear, 1607 yılının 26 Aralık gecesi sarayın Whitehall denilen salonunda oynanmıştır. Böylece telif hakları dairesi kaydına da bu tarihte geçmiştir. Birinci kuarto 1608'de yayımlanmıştır. İkinci kuarto aynı metinde 1919'da, üçüncü bir kuarto da 1655 yılında basılmıştır. 1623'te yayımlanan birinci folyoda kuartoda olmayan Shakespeare'e ait 100 yeni dize izlenir. Buna karşılık birinci kuartoda da folyoda olmayan yaklaşık 300 dize bulunmaktadır. Üçüncü bölüm ikinci sahnenin sonundaki soytarının çıkış tiradı folyolarda bulunmasına karşılık kuartolarda yoktur ve bu tirat çoğu Shakespeare araştırıcısı tarafından sonradan soytarıyı oynayan bir oyuncunun eki olarak kabul edilmiştir. Bu tirat dışındaki bütün dizelerin kesinlikle Shakespeare'e ait olduğu herkesçe kabul edilmektedir. Folyodaki budamaların çoğu sahneye uygulanışında yapılmıştır. Bu yüzden folyoyu Kral Lear'ın sahne metni olarak kabul etmek doğru olur. Ancak budamaların yazarın kendi tarafından yapıldığı üzerine de bir belgeye rastlanmamıştır. Kuarto ile folyo arasındaki farklar da Shakespeare'in oyununu yeniden yazdığını gösteren bir delil değildir. Globe Tiyatrosu'nun oyun düzeni defteri de kuarto ile folyo arasındaki bu farklı bizi aydınlatacak durumda değildir. Budamaları dışında folyo daha yetkin bir metindir. Ancak kuartoda da doğru olanlar da folyoda yanlıştır. Bu iki metin karşılaştırılmasında araştırıcı ya da yönetmen sağduyusunu kullanıp doğru olanı bulmak zorundadır. Oyun büyük bir olasılıkla 1605 yılının sonu ile 1606'nın başları arasındaki bir süre içinde yazılmıştır. Yazılış tarihini bulma açısından kanıtları şöyle sıralayabiliriz. 1. Yukarıda belirtildiği gibi oyun 26 Aralık 1607'de Ermiş Stephen gecesi sarayda kralın önünde oynanmış ve kayda geçirilmiştir. Bu tarih oyunun yazılışının son sınırıdır. 2. Edgar tarafından 3. bölüm 4. sahnede ve 4. bölüm 1. sahnede adları verilen cinlerin ya da kötü ruhların kaynağı, Harsnett'in 1603'te yayımladığı Declaration of Edgar's Popish Impostures adlı kitabıdır. Bu kitaptan alındığı belli olan adlar ayrıca 2. bölüm 4. sahnede, 3. bölüm 4. ve 6. sahnelerde, 4. bölüm 1. sahnede geçer. Öyleyse bu oyun 1603'ten önce de yazılmamıştır. 3. 1. bölümün 2. sahnesinde Gloucester's şu son günlerdeki güneş ve ay tutulmaları hiç de hayra alamet değil der. Nitekim 1605 yılının Eylül ayında ay, Ekim ayında da güneş tutulmuştur. Bu tutulmalar o dönemdeki İngiliz halkını çok korkutmuş ve bunun kötü sonuçlar doğuracağı düşüncesi yaygınlaşmıştır. Kral Lear'ın ay ve güneş tutulmaları güncelliği içinde yazılmış olması büyük bir olasılıktır. 4. Aynı sahnede Gloucester kentlerde ayaklanmalardan, sarayda ihanetlerden söz eder ki bu da 5 Kasım 1605 günü ortaya çıkarılan Barut suikastı Gunpowder Plot'unu çağrıştırmaktadır. Gloucester'ın hayatımızın o güzel günleri geçti artık. Hile, yalan dolan, ihanet ve her türlü yıkıcı düzenler peşimizi bırakmayacak artık. Ta mezara kadar. Sözleri de bu oyunun o sıralarda ya da bu olaydan kısa bir süre sonra yazıldığını göstermektedir. 5. Başka güçlü bir kanıt. 3. bölüm 4. sahnenin bitiminde Edgar'ın Britanyalı kanı kokuyor burası sözleridir. 1596 yılında yayımlanan Nash'in Risalesi'nde bu dize bir İngiliz'in kan kokusunu alıyorumdur. İngiliz sözcüğünün Britanyalı olarak değiştirilmiş olması büyük bir olasılıkla İskoç kralının 1. James olarak 1603'te Britanya tahtına oturmuş olmasından dolayıdır. Lear, eski Britonların mitologyasında önemli yeri olan bir figürdür. İrlanda ve Galya folklorunda çocukları üzerinde öyküler vardır. Monmouth'lu Geoffrey 12. yüzyılda yazdığı Historia Regum Britannia adlı yapıtına Lear'ın üç kızı hakkında yazılmış olan bir halk masalını eklemiştir. Holinshed bu masalı Chronicle'ına aktarmış, sonra da Spencer Fire Quinn, John Higgins 1574'te A Mirror for Magistrates adlı yapıtlarında bu masaldan söz etmişlerdir. Bütün bu yapıtlar okuyan Elizabeth dönemi insanları için bilinen kaynaklardı. Bu öykü 1594'te tarihsel oyun olarak kayda geçen ve 1605'te basılan, sonra yine trajik tarih olarak ikinci kez kayda geçen The True Chronicle History of King Lear and His Three Daughters adıyla oyunlaştırılmıştır. Shakespeare'in tragediyası için ana kaynak Holinshed'dir. Burada soylu Baldwin'un oğlu Kral Lear ve üç kızından söz edilir. Kızları Gonorrhea, Regan ve Cordelia'dır ve kızların en küçüğü olan Cordelia hem karakter hem de ruh sağlığı açısından ablalarından üstündür. Lear yaşlanınca ülkesini üç kızı arasında paylaştırmak ister ama önce kızların onu ne kadar sevdiğini anlamak için onlara sorar. Büyük kızlar sevgilerinin büyüklüğünü abartarak, sözlerle süsleyerek gösterirken küçük kız Cordelia gerçek sevgisini Lear'ın istediği gibi dile getiremez ve mirastan da pay alamaz. Lear büyük kızlarının birini Cornwall dükü Henninus'la öbürünü de Albanya dükü Maglanus'la evlendirir. Ölümünden sonra da topraklarının ikiye bölünerek bu iki dükalık arasında paylaştırılmasını vasiyet eder. Cordelia ise avcunu yalar. Bu olaydan sonra Galya prensi Aganippus Cordelia ile evlenmek ister. Kral Lear de onu çeyizsiz bu prense verir. Kral yaşlanınca her iki dük onun ölümünü beklemeden toprakları paylaşırlar ve krala da aylık bağlarlar. Karılarının birbiriyle yarışmasından dolayı da bu aylık giderek azalır. Sonunda Lear Galya'ya sığınmak zorunda kalır. Kral orada Cordelia ve kocası Galya prensi tarafından çok sıcak bir şekilde karşılanır. Aganippus büyük kızlarının Lear'a çok kötü davrandıklarını öğrenince ordusuyla Britanya'yı istila eder. Asi dükler bu savaşta öldürülür ve Lear tahtına kavuşur. Lear kendisinden sonra tahta kızı Cordelia'nın geçeceğini resmen duyurur. Lear 2 yıl daha Britanya'yı yönetir ve huzur içinde ölür. O ölünce tahta geçen Cordelia ülkeyi 5 yıl yönetir. Bu arada kocası Galya prensi ölür. Cordelia'nın hükümranlığının 5. yılı tamamlanırken Gonorrhea ve Regan'ın kuzenleri Britanya tahtında bir kadın istemedikleri için ona karşı savaş açarlar. Savaş sonunda Cordelia'yı tutsak edip hapsederler. Cordelia buna dayanamayarak hapishanede kendini öldürür. Holinshed'in Chronicle'ında öykünün özeti bu. Higgins'in yapıtındaki öykü de aşağı yukarı böyledir. Görüldüğü gibi Shakespeare konuyu almış ama onu epeyce değiştirmiştir. Holinshed'de Lear huzur içinde ölür. Cordelia 5 yıl hükümranlık eder. Trajik son Lear'la ile değil Cordelia ile gelir. Shakespeare bu efsaneden çok bu efsanenin etkili bir dramatik kurgusuyla ilgilenmiştir. Konu onun için bir tramplen olmuş ve bu atlayıştan Kral Lear gibi bir başyapıt ortaya çıkmıştır. Holinshed'in öyküsündeki gibi biri mutlu, biri trajik iki gelişme bu oyunda bir trajik aksiyonla birleştirilmiştir. Kuzenlerin Cordelia ile savaşı, tragedyada Cordelia'nın kardeşleri olan Dükler'le olan savaşına dönüşmüştür. Holinshed'de savaşı kazanan Cordelia, bu tragedyada ise yenilen Cordelia'dır. Cordelia'nın ölümü intihar değil, cinayettir. Shakespeare böylece insan doğası üzerinde derinlemesine gelişen çok etkileyici bir ilişkiler zinciri kurarken kendine özgü bir oyun yapısında ortaya çıkarmıştır. Holinshed'de başrolde Cordelia iken bu tragedyada baş oyun kişisi Lear'dır. Az önce sözünü ettiğimiz 1594'te kayıtlara geçen ve 1605'te basılan The True Chronicle History of King Lear ele aldığımızda görürüz ki Shakespeare bu oyundan hemen hemen hiç yararlanmamıştır. Her şeyden önce bu yazarı bilinmeyen oyun bir tragedya değil bir tarih öyküsüdür ve Holinshed'deki gibi Cordelia'nın zaferi ve Lear'ın yeniden tahta geçmesiyle sona erer. Shakespeare ancak bu oyundan yeni bir oyun yazmak için etkilenmiş olabilir. Anonim oyunda Kent'in yerinde Perillus vardır. Perillus yaşlı başlı, karşı çıkışlarında yumuşak bir yaşlı bir adamdır. Oysa Kent daha etkin, kişilikli ve işlevseldir. Perillus Kent gibi sürgüne gönderilmez. Anonim oyunda Regan'ın babasını öldürmek için tuttuğu haberci bu tragedyada Oswald'ı çağrıştırır. Ama karakter boyutları açısından sırıtkan serseri Oswald haberciden çok daha inandırıcı, değişik ve renklidir. Shakespeare, Spencer'a Cordelia ya da Cordelia yerine yalnızca Cordelia adını borçludur. Başka hiçbir şey değil. Cordelia'nın 1. bölüm 1. sahnedeki ileride evleneceği erkek üzerine söylediği sözler çok zorlanırsa belki Higgins'in şiirindeki gibi iki dizeyi anımsatabilir. Öbür yanda Gloucester ile iki oğlu bu eski öyküde yer almaz. Onların öyküsü Sidney'in Arcadia adlı yapıtının 2. bölümünde yer alan nankör Paplagonya kralı ile iyi oğlu adlı episoddan alınmıştır. Shakespeare bu öyküyü öylesine ustaca oyunun kurgusu içine oturtmuştur ki ana olay dizisi ile yan olay dizisi birbirinin ayrılmayacak parçaları durumuna girmiştir. Çünkü bu tragedyanın sonucunu getiren egemen öğe Edmund'un kötülüğüdür. Shakespeare'in başvurduğu bütün bu kaynaklar yalnızca onu şuradan ve buradan ateşleyen kıvılcımlar olmuştur. Bu tragedyanın kurgusu, karakterleri, felsefeli konuşmaları, evrenselliği, zaman aşımına uğramayacak insancılığı ile ortaya çıkan görünüm, Shakespeare'in hiçbir tragedyasında bulamadığımız ölçülere ve boyutlara ulaşır. Özellikle Shakespeare bilgini Wilson Knight'ın bu tragedyanın yapısına iyice kaynaşmış olarak bulduğu grotesk özellikler, tragedya-komedya ikilemi bu başyapıtın kendine özgü niteliklerinin başında yer almaktadır. Kral Lear'da insan doğası üzerine bazı temel sorunlar ortaya atılırken anında verilen parlak yanıtların yetersiz olduğunu vurgulanması ve dolayısıyla ilişkilerinin karmaşıklığı içinde siyasal ve toplumsal olanın araştırılması da yer aldığından bu tragedya en büyük sanat yapıtlarında bulunan şu üç özelliği kapsar. 1. Evrensellik, her çağa, her döneme bir şeyler anlatacak boyutluluk. 2. Yazarın öz yaşamında büyük bir duyarlılıkla algıladığı insancıl özellikler ve 3. Uygarlığın değişim dönemlerindeki çok az sanat yapıtında bulunan bilinçli bakış açısı. Kısacası bu tragedya insancıl doğal, siyasal ve toplumsal düzlemlerde insanın rolü üzerinde evrensel bir alegoridir. Kral Lear'ın teması dünyanın yozlaşıp çökmesidir. Oyun tarihsel oyunlar gibi krallığın paylaştırılması ile başlar ve yine tarihsel oyunlar gibi yeni bir yönetimin gelişimiyle sona erer. Ancak tarihsel oyunların ve tragedyaların tersine bu oyunda yeni bir dünya kurulmaz. Hatta o dünya iflah olmaz. Kral Lear'da genç, dinamik ve kararlı bir Fortinbras, soğukkanlı bir Octavius ya da sofralara et, gecelere uyku sağlayacak bir Malcolm yoktur. Tarihsel oyunların tragedyaların sonunda genellikle taç giyen yeni krallar vardır. Bu tragedyada böyle bir şey bulamayız. Bütün önemli kişiler ya ölmüş ya da öldürülmüştür. Bunlardan geriye kalan Albany, Kent ve Edgar ise bu çöken dünyanın yıkılmış kalıntılarıdır. Bu çöküş oyunda iki düzlemde ele alınmıştır. Bunlardan biri insan-insan ilişkilerini suç ortamında işleyen fiziksel aksiyon düzlemi, öteki de insan-doğa ilişkilerini evrensel ahlak ortamında ele alan tinsel aksiyon düzlemidir. İnsan-insan ilişkilerinin bulunduğu düzlem bir dizi cinayet dünyasıdır. Goneril'in, Regan'ın Cornwall'ın, Edmund'ın, Oswald'ın acımasız dünyasıdır bu. Ama bu dünyanın sorumluları yalnızca bu kişiler değillerdir. Bu dünyadan Lear'da, Gloucester'da sorumludur. Ve tragedyanın sonunda hepsi evrensel adaletin elinden kurtulamazlar. Bunların içinden yalnızca Cordelia bunların hiçbirinden sorumlu olmayabilir. Ancak o da dürüstlüğünün ve çevresine uyamamanın kurbanıdır. Onun hapishanede bir asker tarafından asılarak öldürülmesi trajiktir. Hatta bu Cordelia'yı tragedyanın en trajik kişisi durumuna getirir. İnsan-doğa ilişkilerinin bulunduğu evrensel ahlak düzlemi ise bu oyunun temel dünyasıdır. Bu dünyada insanın yazgısına ilişkin ironik, acı ve grotesk sahneler yer alır. Bu dünyada bütün kişiler toplumsal konumlarından alaşağı edilip çırılçıplak bir duruma getirilirler. Görkemli ve varlıklı bir yaşamdan, sefaletten başka bir şey bulunmayan bir yaşama indirgenip gerçekleri görmeleri sağlanır. Bu kişilerin ayakları yere bastığında yukarıda olup bitenlerin ne kadar çocuksu ve basit olduğu anlaşılır. Lear'ın, Gloucester'ın, Edgar'ın ve Kent'in düşüşleri hem fiziksel hem ruhsal hem de toplumsaldır. Böyle bir dünyanın baş oyuncuları da soytarı Edgar, Lear ve Gloucester'dır. Oyun geliştikçe bu iki düzlem büyük bir ustalıkla birbirinin içine girer ve birbirine kaynaşmış olarak oyunun sonuna kadar gider. Bu açıdan Kral Lear, Shakespeare'in yazmış olduğu en karmaşık, en zor ve boyutları en çok olan oyunudur. Tragedya için komedya, komedya için tragedya vardır. Oyun boyunca bir leitmotif gibi süre giden grotesk yönelişte oyunu bu bir yandan oynanması güç bir duruma getirirken öbür yandan da yönetmene büyük anlatım olanakları sağlar. Kral Lear bu yönden de çağdaş olabilecek estetik ve teknik nitelikleri içerir. Yanılsamayı ikide birde kırarak gelişen ve adeta çağdaş bir kara mizahı içeren bu tragedyanın Shakespeare'in yazarlarının en boyutlu ve hüzünlü 3. döneminde ortaya çıkmış olması da ilginçtir. Hamlet'te, Macbeth'te izlediğimiz manyerist özellikler bu yapıtta da vardır. Evrende dengeli bir düzenin olduğundan kuşku duyan ve insanın içle dış dünyası arasında bir uyumsuzluk olduğuna inanan manyeristler gibi Shakespeare de bu tragediyasında Lear, Gloucester ve diğerleriyle yoluyla insanın iç ve dış dünyasını sorguya çekmiştir. İnsanın kendine, başkasına olan sorumluluğu dışında doğal ve toplumsal çevresindeki konumu araştırmıştır. Manyeristlerin dünyası huzursuz, dengesiz bir atmosfer içindeki kaçıklar dünyasıdır. Kral Lear'da bütün ölçüler birbirine karışmıştır. Lear'ın dünyası büyük uyumsuzluklar dünyasıdır. O dünyada her şey daha başlangıcından itibaren düzeltilmeyecek bir kargaşaya doğru yönelir. Yine bu oyunda manyerist üslupla izlediğimiz çok gönüllük vardır. Bu oyuna ve baş karakterlere değişik yönlerden bakmamız gerekir. Çünkü bunların hiçbiri yalnızca tek bir açıdan tam olarak anlaşılamaz. Örneğin Oswald gibi çıkarlarına düşkün, acımasız bir adamın bağlılık ve görevini sonuna kadar götürme gibi bir takım erdemleri vardır. Genelde korkak ve tabansız biridir ama en zor görevleri de gözünü kırpmadan gerçekleştirmek ister. Kısacası ileride de göreceğimiz gibi her karakter olumlu ile olumsuzun kaynaşmasından ortaya çıkan diyalektik bir yapıya sahiptir. Manyerizm suçlu bir vicdanı yansıtır. Söz gelimi 2. bölüm, 1., 2. ve 4. sahnelerdeki fundalık, fırtına, yağmur ve hiçbir şeyleri adları bile kalmamış kişilerin bir araya gelişinde suçlu bir vicdanın genel görünümü vardır. Örneğin manyerist üslubun en belirgin özelliklerinden biri olan Tintoretto'nun Ermiş Mark'ın cesedinin taşınması adlı tablosunda bir sahne perspektifi görünümündeki resmin ekseni Ermiş Mark'ın cesedidir. Zemin perspektifi abartılmış bir uzaklığa doğru gider. Buna karşılık perspektifin en derin noktasındaki bina yakınmış gibi durur. Mark'ın cesedi ve onu taşıyanlar daha kanlı canlı gözükürken diğer figürler birer hayalet gibi saydamlaştırılmışlardır. Bu hayalete benzer figürlerin kaçtıkları bina da saydam görünüşü içinde gerçek olmayan bir dünyayı çağrıştırır. Gökteki yıldırım ve bulutlar o göğe bir parçalanmışlık verir. Gök sanki yozlaşmış gibi bir dünyayı kapsayan bir kanser yarasıdır ve bu dünya ölmek üzeredir. Perspektifin ucundaki bina sonsuzluğa açılan bir simgedir. O da sol yandaki yapı gibi bir düştür sanki. İşte Kral Lear'daki fırtına sahnesini andıran bir korku, çaresizlik, güvensizlik, kuşku ve bilinçlenme evresini gösteren bir görünüm. Yukarıda değindiğimiz fundalık sahnelerinde biz yalnızca kişilerin aralarında konuştuklarını duymayız. İşittiğimiz başka sesler vardır. Bunlar birbirini yankılar ve birbiriyle çatışır. Bu sesler Lear'ın acı çeken bilinçlilik durumundan var olur ve Lear'ın bilinçliliği de bir yönden insanlığın bilinç durumunu yansıtır. Zaten oyun boyunca aynı yoğun etkiyi yaşarız. Bir karakter ötekini yankılar. Gloucester'ın gözlerinin uyulması Lear'a yapılanlara koşutluk kurar. Gloucester gözlerini, Lear belleğini yitirir. Gloucester gözlerini yitirdikten sonra gerçekleri görmeye başlar. Lear ise belleğini yitirdikten sonra doğru olanı, insanı ve dünyayı öğrenir. Ama bütün bunların ötesinde yine kuşku duyulan, araştırılan bir insanlık ve dünya vardır. Az önce de belirttiğim gibi bu kuşku duyularak araştırılan dünya, kişiler her şeylerini yitirdikten sonra belirlenmeye başlar. Kişilerle birlikte doğada yitiktir. Çıplak fundalık, kovuk, samanlık, Dover kayalıkları, üstünde önünü ve arkasını kapayan bir bezden başka bir şey olmayan deli dilenci taklidi yapan Edgar, başı açık, giysileri yırtık pırtık bir Lear, gözleri oyulup şatosundan kovulan Gloucester, uşak giysiler içinde Kent, çıplak doğa, çıplak insan imgesiyle o insanın toplumdaki ve kozmostaki yerini araştırır. Burada manyerizmde de izlediğimiz matematik mantık yerine iç mantık, dolayısıyla iç gerçek ön plana çıkar. Lear'ın tutumu daha çok kendi iç dünyasının açısından mantıklı bir görünüm kazanır. Onun için Lear'ın eylemi daha çok özneldir. Bir iç devinim yoluyla gelişir. Bu tragedyanın şiiri yalnızca renkli ve coşkun değil, aynı zamanda özlü ve çok anlamlıdır. Shakespeare bu anlamı soytarının ve Edgar'ın kara mizahı getiren yarı alaylı, yarı acı dizeleriyle pekiştirmiştir. Şiir bir yanda dramatik gelişimi güçlendirecek devinim içinde karşımıza çıkarken, öbür yanda soytarının manileri andıran ama özlüğü ve anlamlı yönelişini sağduyuya ve mantığa doğru çeker. Lear'ın acılar içinde kıvrandığı fırtına sahnesinde Lear'ın sözlerindeki şiir onun durumunu belirtmekle kalmaz, aynı zamanda doğal atmosferi de verir. Uğuldayın rüzgarlar, uğuldayın. Çatlayıncaya kadar şişirin yanaklarınızı. Kudurun, uçurun dünyayı. Seller, kasılgalar tepemize boşanın. Sulara gömün kuleleri rüzgar horozlarına kadar. Düşünce hızıyla çakıp sönen kükürtlü alevler. Bir vuruşta meşeleri ikiye bölen yıldırımın öncüleri. Şu ak saçlı başımı alazlayın. Ve siz, ey evreni saran gök gürültüleri. Yamyazsaydın şu semiz dünyayı o korkunç kükremenizle. Paramparça edin doğanın insan döken kalıplarını. Yok edin hemen nankör insan türeten tohumlarını. Lear'ın bu coşkunluğuna karşılık soytarı biraz Machiavellian de olsa onu gerçeklere döndürmek ister. Amca, kuru bir evde sahibinin suyuna gitmek, dışarıda böyle yağmur suları altında gitmekten iyidir. Hadi amcacığım, dön de kızlarının hayır dualarını iste. Böyle bir gece ne akıllılara acır ne kaçıklara. Ama Lear bunları duymaz ve doğanın taşkınlığıyla yarış edercesine duygularını açıklar. Gürleyin gökler var gücünüzle, yağdırın saçın ateşlerinizi, sellere boğun bizi. Yağmur, fırtına, yıldırım, ateş, sizler kızlarım değilsiniz. Ben sizi nankörlükle suçlayamam ki. Size koca bir ülke vermedim, evlatlarım da demedim. Boyun eğmekle yükümlü değilsiniz bana. Onun için bu korkunç eğlencenizi bozmayın benim için. Yağdırın üzerime neniz varsa. Burada bir fırtına tanımı yoktur ama Lear'ın şiirinde fırtınanın sesi kendi vardır. Nazmın müziği ve seyredenin imgelemine yönelen özelliği dramatik bir biçimde fırtına atmosferini yaratır. Bu sahnedeki şiir de birçok sahnede olduğu gibi yalnızca öyküyü geliştirmez. Aynı zamanda sahne efektlerinde gerektirmeyecek bir fırtına duygusunu getirir. Manzum dramda şiirin oyun üzerindeki denetimi büyüktür. Bu şiir sahne üzerinde bir hareketi gerektirmeden bir durumun yoğunluk derecesini azaltıp çoğalttığı gibi bir karakterin ruhsal durumunu da seyirciye gösterebilir. Lear tiradına ''Uğuldayın rüzgarlar, uğuldayın!'' diye coşkun bir karşı duruşla başlar ve bu coşkunluk yavaş yavaş durularak onun çaresizliğini gösteren dizelerle son bulur. İşte kölenizim artık, zavallı, düşkün, dermansız ve hor görülen bir ihtiyarım. Gök gürültüsü ve fırtınanın uğultularıyla başlayan tirat Lear'ın çaresizliğine kadar iner. Bizse bu duyguya yazarın oyun içindeki açıklamalarıyla değil, şiirin itici devinimi içinde her sözcüğe verdiği ölçü ve ses denetimiyle yöneliriz. Shakespeare daha oyunun başlangıcında Lear'ın karakterini verir. Lear topraklarını paylaştıracaktır ama bundan önce kızlarından ona olan sevgilerini açıklamalarını ister. Bu adeta bir güzel konuşma yarışmasıdır. O, büyük kızları Gonorilla ve Regan'ın abartılı sözlerindeki iki yüzlülüğü sevemez. Küçük kızının dürüstlüğünü ve yalınlığını sezecek durumda da değildir. Onun için sözlerini yeterli bulmadığı küçük kızına topraklarından pay vermez ve onu reddeder. Lear'ın çevresinde olup bitenleri göremeyecek kadar bencil ve kendine dönük oluşu bile onun bu tutarsızlığını bağışlatamaz. Lear gülünç, naif ve hatta budalalığa varacak bir saflık içindedir. Aklını yitirdiğinde bile insana trajik bir dehşet duygusu vermez. Yalnızca bir acıma duygusuyla yetiniriz. Gloucester'da naif ve gülünçtür. İlk sahnelerde töre komedyasında bir oyun kişisi imgesi yaratır. Robert Spigight. Onu elinde şemsiyesi, başında melon şapkası, pazar günü St. James caddesinde gezinen tutucu bir centilmene benzetir. Lear'la Gloucester büyük acılar içinde kıvranmalarına karşın trajik figürler olmaktan çok grotesk kişilerdir. Çünkü grotesk tragedyadan daha çok acı verir. Oyunda izlenen acımasızlık Elizabeth döneminin bir gerçeğiydi ve o dönemden bu yana böyle sürdü gitti. Ne romantik ne de naturalist tiyatro bu tür bir acımasızlık gösterebilmiştir. Bu tür bir işkence tiyatrosuna ancak çağımızda rastlayabiliyoruz. Bu oyundaki saçma ve uyumsuz özellikler kara mizahla karışıp en etkili grotesk görünümleri var eder.